muhabbet koyu, mikrofonda süper ikili konu. Konuyu aşıkça sarar seni, hep radyo olmaz lazım bize yenilik. Bilahare Podcast'te muhabbetin adresi. Muhabbet koyu, mikrofonda süper ikili konu. Konuyu aşıkça sarar seni, hep radyo olmaz lazım bize yenilik. Bilahare Podcast'te muhabbetin adresi.
Merhaba, ben Dilşat.
Merhaba, ben de Mehtap.
Bilahare Podcast'te hepiniz hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
41. bölümümüzde sizlerleyiz. Bugün nasılsın anneciğim?
Çok teşekkür ederim Dilşat'ım. Çok iyiyim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim anneciğim. Bugün kendimi daha böyle bir pozitif hissediyorum. Güzel bir yayın olur inşallah.
İnşallah. 41 kere maşallah diyelim.
Maşallah. Tü tü tü tü tü.
41. bölümde tabii ki bir maşallah hak ediyoruz.
Kesinlikle çok haklısın anneciğim. Peki anneciğim, şimdi gündemimizde aslında çok fazla bir konumuz yok bugün ama benim için ve yani genel olarak ailemiz için önemli bir konuydu senin aşılanmış olman.
Kendimi bir tehlike olarak hissettim şu anda.
Hayır, şimdi ülkece aslında merakla bekliyorduk aşılanma süreci nasıl olacak. İşte tabii ki ilk önce sağlıkçılardan başlanacağını biliyorduk ama süreç nasıl ilerleyecek, aşı olduktan sonra nasıl komplikasyonlar gelişecek ya da gelişecek mi? Bunları merak ediyorduk. Sen aşısını olmuş bir sağlık çalışanı olarak bize aşı hakkında biraz, aşı olduktan sonraki süreç hakkında daha doğrusu bilgi verirsen sevinirim.
Tabii ki bu konuda ben ancak deneyimlerimle bazı şeyleri söyleyebilirim. En başta şunu söylemeliyim. Ben halen daha Mehtap'ım. Herhangi bir değişiklik olup çeng çünk ya da başka bir şey olmadım. Sadece Mehtap'ım. Yoluma devam ediyorum. Aşı olmayı evet ben de dört gözle bekledim. Bütün dünya halkı gibi istedim. Çünkü bu pandemi illetinden kurtulabilmek için bilimle bu konuda belki düzlüğe çıkacağız diye. Aşı olmak için evet heyecanlıydım. Gerçekten çok heyecanlıydım. Evet ben bir sağlık çalışanı olarak aslında enjeksiyondan biraz korkan biriyim ama o korkum bu anlamda değildi tabii ki. Hani aşıyla karşılaşınca nasıl bir etki olacak, ne olacak diye bu süreçte bir heyecanlanma oldu. Hemen sabah randevumuzu aldık. Bu konuda bakanlığımız da ciddi çalışmalar yapmış durumda zaten. Hemen randevu oluşturulup sisteme işte kaçıncı aşı odasında olmak istiyorsun diye bile bir seçenek koymuşlardı oraya.
Sandalyenizi kendiniz seçin. Hangi koltukta olacaksınız?
Evet yani böyle şeyler de vardı. Tabii ki bu bir süreç. Kaç nolu odada kim, kaç tane aşı oldu, neler oldu kıvamında bir şeylerdir, çalışmalardır. Aşı odalarımızı seçtik. Bize saat sunuyor sistem. O saati oranın yoğunluğuna göre, kliniğin yoğunluğuna göre seçiyorlar sanırım ama benim istediğim saat olmadı. Sistemin atadığı bir saatti. Fakat biz de yine de hani klinikte şansımızı deneyelim diye düşündük. Biraz geç bir saatti. Ama gece saat 22'ye kadar hastanede bu konuda hizmet akışı devam etti. Yeri gelmişken ben burada yine sağlık çalışanları bütün yani bu konuda hemşiresinden, doktorundan, oradaki hizmetli personeline, yardımcı sağlık personeline hepsine gerçekten teşekkür ediyorum. Ellerine, emeklerine sağlık. Herkes çünkü gerçekten insanüstü bir gayretle, canla başla bu süreçte, diğer süreçlerde olduğu gibi gerçekten hizmet ettiler. Sağ olsun, var olsunlar. Onlar iyi ki varlar. Gittik işte, tabii ben fotoğraf da çekindim.
Ya şimdi fotoğraf çekindim deyince hani şunu sormadan edemeyeceğim. Şimdi Twitter'da çok fazla gördük. Sağlık çalışanları işte aşılanırken fotoğraflarını paylaşmışlardı. Bir grupta başladı ki işte Allah'tan işte kalçadan yapılmıyor yoksa nasıl paylaşacaktınız şöyle böyle. Ya ben bunlara biraz sinirlendim açıkçası. Çünkü yani gelecekte bu günlere dönüp baktığımız zaman bu gerçekten unutulmaması ve fotoğraflanması gereken bir an bence. Sen bu konuda ne düşünüyorsun?
Öyle tabii ki. Bu konuda pandemi denilen olay 100 yılda bir kere gelir. Yani yaşanır. Maalesef kötü şeyler bunlar ama yaşandığı zamanda bu olayın ben neresindeydim, içinde nasıl bir yerde görev aldım, nasıl etkilendim. Ben bu konudaki fikrimi söylemeden önce şunu söylemek durumundayım. Kayda birazcık ara verdik çünkü neden? bir kulübe karşı olduğumuz için ya da sevmediğimiz için değil. Ama bunu söyleyeceğim. Beşiktaş'ın maçı olduğu vakit maalesef biz komşu terörü yaşıyoruz. Üst kattakilerin sevincinin şeklini gerçekten anlayamıyorum. Yani bu kadar zor mu insanca mutlu olmak ya da tepkini göstermek, bu kadar zor olmasa gerek ya. Bütün bina sallanıyor yani. Ne diyebilirim ki?
Gerçekten çok zor şartlar altında kayıt yapmaya çalışıyoruz.
Yani bilmiyorum. Keşke bunlara da aşı olsaydı. Neyse. Elbette ki ben oraya gururla fotoğrafımı koydum. Yarın bir gün biz bu kayıtları niye yapıyoruz? En başından da söylediğim şekilde internette yaptığımız her şey bizim için bir iz. Bunların hepsi bizim birer günlüğümüz kıvamında. En azından ben öyle bakıyorum. Gelecekte Allah ömür verir. Başımıza bir şey gelmez de eğer bunları anı olarak saklayabilirsek oturup da ailece bunu yapmışız diyebileceğimiz bir dünya olduğunu düşünüyorum. Fotoğrafta bununla aynı anlama geliyor. Evet, ben de bu aşılama sürecinde aşımı oldum diyebilmek için hiç kimse kusura bakmasın. Herkesin durmadan aptal suptal koydukları fotoğrafların karşısında, böyle önemli bir dönemde konulan fotoğrafta kimsenin de hiç zoruna gitmesin. Vallahi arkadaşım, siz de aşı olun, siz de koyun fotoğrafınızı. Yani bu bir şeylerin propagandasını yapmak ya da başka bir anlam içermiyor. Ben sadece kendi adıma konuşuyorum. Mehtap olarak evet, ben aşımı oldum bu pandemi sürecinde. Ben de bu işin bir yerinde, basamağında yer aldım, etkilendim ve beni bu sandalyeyi oturtacak bir olayla karşı karşıyayım diyebilmek için yaptığım bir şeydi fotoğraf çekinmek. Ha, bu arada benim enjeksiyonumu yapan hemşire arkadaş, tanımıyorum gerçi ama o kadar güzel sempatiyle yaklaştı ki, yani hani benim bir iğne fobim var ya, ona rağmen hiçbir şey hissetmedim. İnsanın yaklaşımı, üslubu o kadar önemli ki. Burada bile öne çıkıyor değil mi Dilşat? O hemşire arkadaşın yaklaşımı ve insanlarda şu mutluluk vardı. Gözlerinde görüyorsun. Çünkü çok yıprandık. Ciddi anlamda sağlık çalışanları çok yıprandı. Evet, biz bu bizim işimiz, mesleğimiz, yapacağız elbette ki bazı sıkıntıları, zorlukları. Yani bir, ne bileyim ben, başka bir meslek erbabından bunu bekleyemezsin. Onun işi değil. Benim işim. Ama bu işi yaparken de ne kadar özveriyle yapıldığını söylemek durumundayım. İnsanların gözlerinde o mutluluğu görüyorsun. Hadi artık inşallah bu beladan kurtuluruz, birlikte atlatacağız gibi mesajları alıyorsun sen o gözlerde. O yüzden de daha mutluydum. Umarım bundan sonraki süreçte de aşı etkili olur ve bu illetten kurtuluruz diyorum.
Umarım anneciğim. Peki anneciğim, bir diğer merak edilen konu şu. Tabii ki aşıyı herkes, hemen hemen herkes yaptırmak istiyor. Fakat aşıyı yaptırdıktan sonra ne gibi şeyler yaşanacak? Yani vücudumuz buna nasıl tepki veriyor? Tabii ki bu kişiden kişiye değişebilecek bir şey.
Tabii.
Nasıl ki COVID-19'un da semptomları genel olarak aynı olsa bile kişiye özel semptomlar çıkabiliyor. Aynı şekilde aşıdan sonra da kişiye özel şeyler çıkabilir diye düşünüyorum. Ama genel hatlarıyla sen aşı olmuş biri olarak bize aşı sonrası ne gibi değişiklikler hissettin? Neler yaşadın? Ondan biraz bahsedersen çok sevinirim. Ama biliyoruz ki Çince konuşma yetisi gelmedi, değil mi anne?
Yok yok, tabii bu esprilerimi hep ilk 24 saat yaptım tabii ki. Çince repliklerle konuştum ama sağ olun, her seferinde de beni idare etmek adına hep güldünüz. Bunu unutmayacağım. Şimdi aşılama konusunda hani ben kendimde nasıl değişiklikler hissettim bilmiyorum tabii, bunları söylemek ne derece doğru. Çünkü biz anket yaptık, o ankette de belirttim bunları. Ben de biraz nörolojik etkileri fazla oldu aşının. Yani uyuşmalarım, uyuşukluklar falan oldu bende. Bu beni biraz tedirgin etti ama tabii şu an 3 gün boyunca o devam etti. Biraz baş ağrısı canımı yaktı. Onu söyleyebilirim. Baş ağrısı ciddiydi. Uyuşmalar 2 gün devam etti ara ara. 3 gün boyunca baş ağrım devam etti ama Allah'tan analjezik aldığım zaman o ona etki etti, yani baş ağrısına. Bugün daha iyiyim. Bugün daha pozitif bakabiliyorum olaylara. 3 gün boyunca ama hırpalandım. Çevremde duyduğum şikayetler de aşağı yukarı aynı şeyler üstünde. Ama tabii dediğim gibi bilmiyorum. Yani bu demek ki kalıcı bir etki olmadı ki üçüncü günün sonunda onları hissetmiyorum şu anda ve umarım önümüzdeki süreçte de uzun vadede de herhangi bir ters olay yaşanmaz diye umut ediyorum. Sadece bekliyorum işte.
Evet anneciğim, ilerleyen günler bize gösterecek bir şeyler. Daha yaşayacak mısın, yaşamayacak mısın? Umarım bu 3 günlük sancılı süreçle bitmiştir.
Umarım, umarım. Tabii ki biz bunları kendimiz yaşamadan bilemezdik. Benim de öyle bir huyum var ya, kendimin bazı şeyleri deneyimlemesi lazım. Ben de bunu deneyimledim. En azından şu anda bir fikrim var.
Evet anneciğim, bu
Evet.
da bir diğer önemli konu. Peki şu günlerde daha pozitif bakabiliyorum dedim. Pozitiflik deyince aklıma şu günlerde hepimizin büyük bir aşkla, sevgiyle beklediği ve nihayet yağan kar konusu aklıma geldi.
Evet, kesinlikle.
Biraz bu konuda konuşalım istiyorum. Çünkü önceki bölümlerimizde de bahsetmiştik. Yani benim için bu kadar benim aşkla beklememin tek sebebi kuraklık. Barajların dolacak olması umuduyla bekledim.
Evet.
Çok kış mevsimi aşığı bir insan değilim. Ama nihayet ülkenin hemen hemen her yerinde kar yağışı başladı. Biz de büyük bir coşkuyla karşıladık. İlk defa ben bu kadar büyük bir coşkuyla karşıladım.
Evet, babam bile bizimle ilk kar yağışında yine, ama gerçi o bir ritüelimiz bizim. İlk kar yağdığı zaman gece mutlaka inip kar topu
Ya
oynarız.
evet, hatta şimdi malum akşamları belli bir saatten sonra sokağa çıkma yasağı var falan diye bir şeyler var. Ben çok gerildim hatta o gün, ama kar o kadar güzel yağıyordu ki dedim yani yasak varsa bile şu an umurumda değil, aşağı inip o karda ıslanacağım diye.
Evet, bu güzeldi. Demek ki çok özlemişiz. Belki de bu sıkıntılı süreçte demek ki mutlu olduğumuz bir şeyleri görmek istedik. O da bizi mutlu etti. Güzel bir olaydı.
Haklısın anneciğim. Ben en çok da kar yağdığında oluşan sessizliği seviyorum. Sen de seviyor musun?
Şimdi evet, sessizlik güzeldi. Belki de niye seviyoruz sessizliği? Kafamız, beynimiz çok dolu olduğu için mi acaba? Yani bu strese bağlı olarak dışarıdan gelen bir sürü sesler neticesinde insan ister istemez geriliyor. Yani kötü seslerden bahsediyorum. Ama kar yağdığında bir sessizlik oluyor. Bunu sen nasıl açıklarsın bir bilim insanı olarak?
Ya gerçekten özellikle her yayınımızda ya da evde bana bilimsel içerikli bir şeyler sorduğunda peşine böyle bilim insanı demen bana
Ama sen bilim insanısın yani.
gururumu her defasında okşuyor. Çok
Evet.
teşekkür ederim anneciğim.
Yok, ben teşekkür ederim anneciğim. Yani şükürler olsun.
Şimdi aslında herkesçe bilinen bir şeydir bu. İşte kar tanelerinin sesi hapsettiği, o nedenle de kar yağdığında bir sessizlik oluşması. Şimdi buz kristallerinin bir araya gelmesiyle kar oluşuyor. Bunu biliyoruz. Yeni yağmış kar tanelerinin de yüzeyi gözenekli bir yapıya sahip. Gözenekli bir yapıya sahip olduğu için de ses dalgaları bu gözeneklerin içerisinde hapsoluyor. Daha doğrusu ses havada basınç dalgaları oluşarak ilerlediği için bu dalgalar enerjinin çarpışmalar yoluyla molekülden moleküle aktarılması sayesinde çok uzak mesafelere kadar ulaşabiliyor temelde. Yani sesin yayılması bunun üzerine. Peki gözenekli yapıya sahip malzemelerde bu durum ne oluyor? Burada da enerjinin bir kısmı yansımak yerine malzemenin katı bölümleriyle etkileşerek soğurulmaya maruz kalıyor. Haliyle karın bu gözenekli yapısı ve soğurma özelliği sayesinde de kar yağdığı zaman etrafta bir sessizlik meydana gelmiş oluyor.
Güzelmiş. Evet, sessizlik. O belki de biz kar yağışındaki o sessizliği seviyor olabilir miyiz? Hani kendi içine dönük bir durum oluyor kişi onu seyrettiği zaman. Böyle içinle sohbet edebiliyorsun.
Bana huzur veriyor ya.
Evet, yani bir duygusal ortam, duygusal bir ambiyans oluşabiliyor yani. İşte pencerenin dışından kar yağıyor. Bu tarafında sen sıcacık kalorifer ya da sobanın yanındasın. Hemen bir ambiyans oluşturduk. Sıcacık bir içeceğinle birlikte, işte alttan hafif yağan bir, ay pardon, hafif çalan bir müzik eşliğinde. Yani bunlar güzel şeyleri. Bunu konuşurken aklıma karşı yeri geldi Dilşat.
Hangi şairimizin karşıyı? Çünkü kar o kadar fazla
Çok.
şarkıya ve şiire konu olmuş bir konu ki. Konu
Evet,
olmuş bir
evet.
konu. Yalnız cümleye bakar mısın? Konu
Olsun.
olmuş bir doğa olayı.
Doğa olayı. Doğa olaylarına zaten hayranız. O ayrı bir konu. Doğa çok farklı bir yaşam yeri. Şimdi aslında hani böyle çok da okuyamam ya da şiirle çok şeyim yoktur ama bazen bazı şiirleri seviyorum. İstersen şair Ahmet Muhip Dranas'ın Kar isimli şiirinden bir iki kıta okuyalım.
Kıta mı?
Dinleyenler, evet dinleyenlerimiz de evet buna kıta denir işte dörtlük kıta ne denirse artık yani bizi dinleyen profesyonel şairler varsa özür dilerim düzeltebilirler beni. Ama biz işte spontan gelişen sohbetlerde ancak bu kadar terimlerle yola çıkabiliyoruz. Şimdi şiirimizin ismi Kar. Ne yapsak ki? Işığı mı kapatsak Dişat okurken daha bir
Bir ambiyans, bir mum falan yakayım anneciğim masanın üzerinde.
daha bir şey yapalım. Neyse, şimdiden güzel okuyamazsam ama içimden geldiği için okuyayım. Kardır yağan üstümüze geceden, yağmurlu, karanlık bir düşünceden. Ormanın uğultusuyla birlikte dört nala, dümdüz bir mavilikte, kar yağıyor üstümüze inceden. Sesin nerede kaldı? Her günkü sesin. Unutulmuş güzel şarkılar için. Bu kar gecesinde uzaktan, yoldan, rüzgar gibi ta eski Anadolu'dan. Sesin nerede kaldı? Kar içindesin.
Ne kadar güzel bir şiirmiş anneciğim, bak tam karın yarattığı sessizlik üzerine
Evet.
konuşurken cuk oturdu
Evet,
gerçekten.
bu şiiri ben o yüzden çok severim. Bu tabii ki başka dörtlükleri de var ama ben bu ikisini okumuş oldum. Beğenenler ya da dinlemek isteyenler yeniden arayıp bulabilirler. Bizden bu kadar.
Tekrar bu güzel şiir için teşekkürler anneciğim.
Rica ederim. Ben dinlediğin için teşekkür ederim.
Peki anneciğim, şimdi kar yağdı, barajlar dolmaya başladı. Bu da bize dolaylı yoldan bir mutluluk getirdi. Ben çok korkuyordum çünkü. Hatta 2-3 gün önce sular kesildi, bir su kesintisi yaşadık. Aklım
Evet.
çıktı yani.
Belediyenin kesintiden 8 dakika önce haber verdiği kesinti değil mi?
Yani şöyle, Twitter'da 8 dakika önce belirtmişlerdi ama yani ben belediyenin sitesini sürekli kontrol etmek zorunda değilim. Yani artık çağa ayak uydurup önceden hatırlatmayı Twitter üzerinden çok rahat bir şekilde yapabilirlerdi. 8 dakika önceden olunca bizim de hazırlık yapabileceğimiz bir süre olmadı ne yazık ki. Ama ben o gün hani yok tadilat değil neydi, bir arıza gerçekleşmiş, o yüzden kesinti olmuştu. Ama ben hani acaba dedim ya, Sivas'taki barajlarda da mı bu kadar durum vahimdi, bilerek bir kesinti mi yapıldı diye ben çok korkmuştum. Sonra arıza nedeniyle olduğunu öğrenince içim rahatladı.
Evet, umarım o arıza doluluk oranı ile ilgili değildir. Onu biz bilemeyiz. Yani umarım o günleri yaşamayız. Ne diyeyim?
Yani sadece kuraklığı suyun bitmesi, tükenmesi olarak düşünmemek lazım. Suyun bitmesi demek aslında hayatın da sekteye uğraması demek. Hatta ileri boyutlarda hayatın da bitmesi demek. Su biterse, azalırsa ne olur? Bu bizim yiyeceğimizi de etkiler ve aç kalırız. Yani bu çok ciddi bir konu. Bugünlerdeki çılgın gıdalardaki bu çılgın artışın sebebi acaba kuraklık mıdır? Yoksa başka etkenler de var mıdır? Merak ediyorum. Bu konuda bizi biraz aydınlatır mısın anneciğim?
Şimdi tabii ki biz de gördüğümüz, bildiğimiz, okuduğumuz kadarıyla ve çarşıya çıktığımız vakit, alışveriş yaptığımız zaman neyle karşılaşıyorsak onun üstüne konuşabiliriz anca. Hani gidip de aşının etkilerini bilebilmek için nasıl gidip aşı olduk? Bu da öyle bir şey yani. Ama ciddi anlamda evet hani biz kar yağışını seviyoruz. Kendimizce biraz romantik şeyler anlatmaya çalıştık ama bunların da etkileri olmuyor değil. Uzmanların söylediği Cumhuriyet döneminde son bir yılda Türkiye'deki sebze meyve fiyatlarındaki olan yükseliş ve zam oranı rekor kırmış. Yani Cumhuriyet döneminin rekorunu kırmış fiyat aralığı. Bu kadar fazla oldu. Bunu da uzmanlar nasıl anlatıyorlar? İki sebebe bağlıyorlar hani konuşmacılar. Bir, iklim şartlarından ötürü. İki, bizim dışarıya bağımlı oluşumuzun neticesinde her şeyi dışarıdan aldığımız için bunun nakliyesi var. Çünkü hal esnafıyla olan bir karşılıklı alışveriş ve bütün ülkeye yayılma yerleri olduğu için bunun geldiği zaman araçlarla gönderilecek. Bunun mazotu var, aracısı var, toptancısı var. Bir sürü var da var. Aracı insanlar çok fazla olduğu için ürün de dışarıdan geliyor. Dışarıdan alabilmek için bir sürü dövizle bunlar tabii ki alışveriş
Tabii.
yapıyorlar. Döviz de arttığı zaman ne olacak? Bu da tabii ki haklı olarak esnaf da bunu ayakta kalabilmek adına fiyatlara yansıtacak. Hatta ben şahsen yaşadığım bir şey, geçen gün markete gittiğimde sabah erkendi sanırım. Evet, nöbetten çıktığımda mı uğramıştım tam hatırlayamıyorum. Market çalışanı eleman orada elinde şeyler var. Fiyat etiketleri var. Etiketleri değiştiriyordu dişat. Sonra çocuk kendi kendine böyle bir şeyler söylüyor. Ben de gayri ihtiyar baktım yani yanımda hani bana mı sesleniyor diye. Çocuk kendi kendine konuşuyor. Elindeki fiyat etiketine bakıyor. Sonra karşı raftaki duran ürüne bakıyor. Allah Allah, bu bunun muydu ya diyor. Yani bir daha yeniden kontrol etme gereği duydu. İki defa kontrol etti, sonra gitti diğer arkadaşına soruyor. Ben yanlış mı görüyorum diye. Ve inan o üründeki tek birim fiyatının üstünde tam inan ki 8,5 TL'lik bir artışla gelen bir yeni barkod okuttular oraya. 8,5 TL bir üründe.
Yani korkunç, gerçekten korkunç.
Şimdi bunu böyle gördüğün vakit diyorsun ki ya Allah'ım yani bu iş nereye gidiyor? Yani biz neyin kucağındayız, neyin derdindeyiz? Yani biz bu olaya nasıl geldik? Kendimizce hani biz eski konuşmalarımızda da söylemiştik ya, tarım ülkesi olma yolunda olan ben çocukken tarım ülkesi olma yolundayken ben yaşlandım artık tarım ülkesine artık el sallıyoruz. O yoldan hoşça kal diyerek bir yerlere gidiyoruz gibi.
Aklıma şey geldi. Hep vardır ya, gelişmiş ülke, gelişmemiş ülke. Ama Türkiye hep gelişmekte olan ülke arasında sayılır. Yıllardır zamanda size de öyle öğretilmiş.
Evet.
Ben de ilkokuldayken Türkiye'yi gelişmekte olan ülkeler arasında sayardık. Ama yani bir türlü gelişemedik herhalde. Çünkü en ufak böyle, yani şöyle, zaruri insan hayatını idame etmemiz için alacağımız besinler bile gerçekten artık çok korkunç fiyatlara ulaştı. Mesela son günlerden de sosyal medyada da çok konu olan çılgın zamlardan biri de ayçiçek yağı üzerine.
Evet.
Hatta bir fotoğraf yapmışlardı işte, genç çocuk kız arkadaşına ayçiçeğiyle evlenme teklif ediyor.
Ya bu evet, bunlar üzücü şeyler aslında. Yani düşün, bir yıl öncesinde fiyatlar tabii ki her daim bizim ülkede her şey çok pahalı oldu. Her daim, ama bu son bir yılda katı ve sıvı yağ fiyatlarını söylemişken %35,6 oranında artmış Dilşat. Yani bunun yanında meyve fiyatları geçen yılı oranla söyleniyor tabii ki. Bunların hepsi uzmanların açıkladığı oranlar. %44,7 olarak artış gösterdi. Bakliyat fiyatlarında korkunç bir şey. Yani bu kış, yani kış mevsimindeyiz. İnsanlar elbette ki bir nohut, kuru fasulye yemesinler mi? Ve bu maalesef pandemi sürecindeyiz. İnsanların besin değerleri yüksek gıdalar tüketmesi lazım ki direnci düşmesin diye. Ve bu
Evet.
bakliyatın bile oranı %29 oranında artmış. Ve diğer gıda fiyatları da işte ortalama olarak %4,1 oranında zamlanmış. Yani bunlar bu kadar zam. Ben şunu düşünüyorum. Hep insanlar, evet biz de memuruz. Memur maaşları iyileştirilsin, hani bir şeyler yapılsın diye söylenir ya. Buna inan, ben her daim şunu savundum. Arkadaşım bana zam vermesinler. Çünkü neden? Yani orada bir para ağacı yok. Kimse onu sulayıp da oradan para büyüyecek de insanlara dağıtacaklar değil. Bu yani biraz, ben tabii ki iktisatçı değilim, hesap bilimci değilim ama hani profesyonel yaşantıdan bildiğimiz şeyler. Sana bunu olmayan bir şeyden verdiği zaman zaten vermeden alacağı kalemler hesaplanmıştır.
Tabii acısı bir yerden çıkıyor
Yani
zaten.
o geriye doğru nasıl döneceğinin bir kısır döngüsünü yaparlar. Yani sen insani olarak ne yapacaksın? Gidip ekmek mi almayacaksın? Gidip işte bir sütünü mü almayacaksın? Bunu konuşurken kendimiz bireysel olarak bizim için konuşmuyoruz. Ama biz bu ülkede yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olarak ben elbette ki diğer insanları da bir şekilde gözlemleyip düşünmek durumundayım. Yani bunun pandemi sürecinde daha önce de konuştuk. günlük evine ekmek parası götüren çalışan insanlar var. Gidemiyorsun, yapamıyorsun. Ne yapacak? Şimdi bu adam bir kuru fasulyeyi almak için kaç lira verecek? Var mı versin? Ya bu nereye gidecek bilmiyorum. O yüzden işte yani herkes bir şeyler söylüyor. Ama sadece şunu istiyorum ben gerçekten. Kim kıskanıyorsa bizi çıkıp bize bir o noktayı gösterse gerçekten bunu çok istiyorum ya. Yani bunu görmek istiyorum. Ben de ülkenin vatandaşıyım ve bunları görmek istiyorum. Bu kötülemek ya da başka bir amaçla değil. Ama yani arkadaşım yani hangi gözlükle bakıyorsan benim de gözlüğüm var ama yani göremiyorum bunları, göremiyorum. O zaman şimdi kar bize beyaz yağdığı için mi böyle? Kırmızı yağsa her şey düzelecek mi? O zaman karın kırmızı yağmasını mı bekleyeceğiz?
Yani belki başka bir evrende, başka bir boyutta bizim de ekonomimizin iyi olduğu ve yaşam standartının yüksek, refah içinde yaşadığımız bir evren vardır belki. Bilmiyorum yani artık bana da çok uzak geliyor çünkü şurada yani 20 küsur yıllık hayatımda benim de gördüğüm Türkiye'deki hiçbir fiyatın asla azalmadığı, hep bir artış halinde. Yani bugün bir ürüne bakıyorsun. Ya dur almayayım, indirime girince alırım dediğin zaman indirime girmiş fiyatı o gün almadığın fiyattan çok daha yüksek, daha zamlı bir fiyat oluyor. Yani hiçbir şeyin azaldığını görmedim. Ben şu saatten sonra da açıkçası düzeleceğine dair bir inancım yok. Minicik bir inanç, umut dahi yok içimde.
Yok yok, o kadar umutsuz olmayalım. Bunları konuşurken de zaten karamsarız. Zaten şey yapıyoruz ama öyle değil. Umudumuz her daim olmalı. En azından ben annen olarak sana bunu söylemeliyim. Biz çok badirelerden geçtik. Çok badireler atlatıldı. Yani ülke olarak. Bu ülke yeniden küllerinden doğdu.
Ya tabii
Unutmayalım.
canım yani.
Yani çalışkan, vatanını, milletini seven bireyler her daim oldu. Ve biz de üstümüze düşen şekilde işimizi en azından en güzel şekilde yaparak kimseye muhtaç olmadan ayakta durabilmek durumundayız. Bunu da yapabiliyoruz elimizden geldiğince. Her şeyin başında şu pandemi sürecini bir atlatabilirsek
İnşallah.
inan ben inanıyorum her şeyin daha güzel olacağına. Çünkü o istek var, o enerji var ülkemizde. Bu kadar umutsuzluğa düşmeyelim.
Yani aslında evet yerlileştirme, millileştirme üzerine özellikle teknoloji alanında çok fazla adım atılıyor. Ciddi yatırımlar yapılıyor. Ar-Ge'ye yapılan yatırım evet Türkiye'de son birkaç yılda ciddi anlamda arttı. Yani daha büyük pazarlarda mı diyeyim artık ya da daha yüksek fiyatların döndüğü pazarlarda evet yatırımımız fazla. Yerlileştirme de tam hızıyla devam ediyor ve güzel sonuçlar alınıyor.
Evet,
İşte
belki.
kendi uçak motorumuzu yapmamızdan tutun kendi otomobilimize kadar. Ama şimdi evet büyük sanayilerde bu şekilde ilerliyoruz. Çok güzel. İnşallah devamı da gelir. Daha hani daha çok böyle bebek adımlar atıyoruz aslında. Yeni yeni gelişiyoruz bu konuda. Ama sadece hani bu alanların yanında bir de bu kadar gıda gibi temel bir alanda da dışa bağımlılığımızı keşke minimuma indirebilsek. Yani mesela ben çok incelerim biliyorsun aldığımız herhangi bir ürünün işte menşeisi nereden gelmiş. Mesela
Evet.
bakıyorsun ya Allah'ım mercimeği ya. Yani mercimek Kazakistan'dan, Kanada'dan, Macaristan'dan bilmem neden geliyor. Şimdi ya mercimeği de mi üretemiyoruz biz? Mercimek niye yurt dışından geliyor? Ya bunları çok anlamıyorum. Ama umarım yani gün geçtikçe bu konuda biraz daha iyileşir. Ne diyeyim? Yani
Evet.
gıdada dışa bağımlı olmak çok kötü bir şey.
Evet. Kaynaklarımız daha iyi kullanılarak, akılcı kullanılarak bunların önüne geçilebilir ama bunu neden söylüyoruz? Gün geçtikçe biz zaten çok çok çok çok çok birçok şeyin gerisinde olan olarak zaman bizim için önemli, vakit bizim için önemli. Keşke bu kadar geç kalınmasaydı diye söylüyoruz. Ne diyelim başka?
Evet ama yine de yani başlamış olmak da bir şeydir. Ya hala başlamamış olsaydık.
Evet, yani bir de o var.
Çok iç karartıcı şeyler konuştuk ya. Yani emin olun elimizde olan şey değil şimdi. Bakıyoruz gündeme hani ne konuşsak, ne yapsak. Yani keşke böyle güle oynaya, kahkahalar içerisinde konuşacağımız konular olsaydı. Ben böyle
Ama yok yok.
negatiflikler olunca çok üzülüyorum anne.
Evet ama güle oynaya şunu söyleyebiliriz. Yani umut eğer insanın bazı şeylere güzel bakmasıysa şu anda konuşabiliyoruz. Sağlığımız yerinde. Yan yanayız.
En azından hayattayız, bu da bir şey.
Yani bu şeyi minimum yaptık.
Be,
Beklentiyi.
tabii.
Beklentiyi ama belki de elimizde başka bir şey olmadığı için. Ama her şeyin başı sağlık. İyi ki sağlıklıyız. Şimdilik bilmiyorum tabii ki.
Bakalım önümüzdeki günler bize neler gösterecek. Aşılanma arttıkça, aşılanan toplum yüzdesi arttıkça COVID sayılarında, vaka sayılarında nasıl bir düşüş gözlemleyeceğiz? Bunları büyük bir merakla bekliyoruz.
Evet, ben burada şunu hatırlatmak isterim Dilşat'ım. İnsanlarda bir rehavet var gibi, sanki hani aşı olduk, hadi bakalım her şey bitti. Öyle bir şey yok, asla yok. Yani biz yine söylenen kurallara uymak durumundayız. Maske, mesafe, hijyen, asla ve asla terk etmememiz gereken üçlü bunlar hayatımızın bundan sonraki, öyle görünüyor ki 2021 bitinceye kadar da en azından biz böyle devam edeceğiz. Bu arada şunu da söyleyeceğim, aklıma geldi. Şimdi ben bu pandeminin başından beri böyle maskesiz insanlar gördüğümde, özellikle esnaflardan ya da çevreden, biliyorsun ki tepki gösterip, ama tepki de hep anlatmaya çalışarak bir
Yani
şeyleri,
uyarmak diyelim.
bir şeyleri anlatmaya çalışarak hayatımın kaç ayını heba ettim onlara. Sonra bugün bütün işte beni görenler falan, Mehtap Hanım ne oldu, aşı oldunuz mu, ne var ne yok, bunu sorabiliyorsan bana, yani bir zahmet de sen de bu kurallara uy yani,
Soruya ama ağzında maske yok mesela.
yani bunu sorabiliyorsan o zaman benimle bu süreci yaşamadın ki sen, kimse kusura bakmasın yani, o zaman da hakkın yok bana bu soruyu sormaya. Ben nasıl bir etkiyle karşılaştığımı da sana söylemeyeceğim.
Çok gerginiz bu konuda.
Yani bir saygı gereği ben sana saygı duyuyorsam, bu maskeyi takıyorsam, senden uzak duruyorsam, bu sana saygımdan. Sen de bana saygı göstereceksin. Bitti. Değil mi?
Yani haklısın anneciğim. Aslında bu bilinç yani toplumun büyük bir yüzdesinde oluştu. Ama ne yazık ki işte böyle tek tük de karşımıza düşüncesiz insanlar çıkabiliyor. Umarım en kısa sürede artık bunları dert etmeyeceğimiz, maskesiz güzelce eskisi gibi dışarı çıkabileceğimiz ve normal hayatımıza dönebileceğimiz günler yakındadır.
Umarım.
O zaman böyle güzel bir temenniyle bu haftaki bölümü noktalayalım diyorum anneciğim.
Olur, benim için uyar.
O zaman haftaya yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.
Sabah uyandın yine kalktın, keyfin yok. Günaydı, hava karardı, sorunlar çok. Beklentin yok fakat dertler bir bitmiyor. Aç podcast'i, muhabbet seni bekliyor. Dilşat ve Mehtap en süper ikili. Dinleyenler muhabbete ilgili. Sen de durma, takip et bu gündemi. Çok güzel konular bekliyor seni. Muhabbet koyu mikrofonda süper ikili. Konu konuyu aşıkça sarar seni. Hep radyo olmaz, lazım bize yenilik. Bilahare podcast'te muhabbetin adresi. Muhabbet koyu mikrofonda süper ikili. Konu konuyu aşıkça sarar seni. Hep radyo olmaz, lazım bize yenilik. Bilahare podcast'te muhabbetin adresi.